ayrım 24, sayfa 310. Ayağa kalkıp gerindi ve çalışma odasında gezinmeye başladı. Çalışırken ona ilham vermesi için ardında bıraktığın kadını kitaplığa koymuştu. Birlikte geçirecekleri zamanın kısıtlı olduğunun farkındalarmış gibi sürekli ona bakıp duruyordu. Duruşma günü de uzaktaki bir savaşın davul sesini andırırcasına gittikçe yaklaşıyordu. ''Bana yanıt ver Sophie, hiç değilse bir ipucu ver.'' ''Merhaba.'' Mo elinde bir paket yoğurtla kapıda belirmişti. Cam evde yaşamaya başlayalı 6 hafta olmuştu. Liv gerçekten de onun varlığına şükrediyordu. Gerinip saatine baktı. ''Saat 3 mü olmuş? Tanrım, bugün hiçbir şey bulamadım.'' ''Şuna bir bak istersen.'' Mo kolunun altındaki Londra akşam gazetesini çekip ona uzattı. Sayfa 3. Liv gazeteyi açtı. Başlıkta ödüllü mimarın dul karısı Nazilerin talan ettiği sanat eseri için milyonluk bir savaşa girişti diyordu. Altında birkaç yıl önceki bir hayırseverlik organizasyonunda David'le birlikte çekildikleri bir fotoğraf vardı. Koyu mavi bir elbise giymişti ve elinde de kameraya kadeh kaldırmış gibi bir şampanya bardağı tutuyordu. Ardında bıraktığın kadının küçük bir resmi de milyonlar değerindeki empresyonist resim Almanlar tarafından çalınmıştı. Altyazısıyla hemen yanına konmuştu. Mo, elbisen güzelmiş, dedi. Liv'in yüzü kıpkırmızı oldu. Bambaşka bir hayat yaşayan resimdeki neşeli, eğlence düşkünü kadını tanımıyordu artık. Aman tanrım, dedi. Biri sanki evinin kapısını açıp yatak odasına girmiş gibi hissediyordu. Sanırım seni sosyetik bir cadaloz gibi göstermeye çalışıyorlar. Böylece zavallı Fransız kurbanlarının yolunu açabilecekler. Liv gözlerini kapattı. Gözlerini kapalı tutarsa haber belki aniden kaybolurdu. Bir kere tarihsel olarak yanlış bilgi verilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Naziler yoktu. O yüzden kimsenin önemseyeceğini sanmam. Yani endişelenmeni gerektiren bir durum yok ortada. Uzun bir sessizlik oldu. Hem zaten kimsenin seni tanıyacağını sanmıyorum. Son günlerde çok farklı görünüyorsun. Daha... Mo doğru kelimeyi bulmaya çalıştı. Fakir ve biraz da yaşlı. Liv gözlerini açtı. İşte oradaydı. David'in yanında kendisinin zengin, dertsiz tasasız bir versiyonu duruyordu. Mo yoğurt kaşığını ağzından alıp resmi inceledi. İnternetteki haber sitesine bakma ama olur mu? Bazı okurlar biraz ağır eleştiride bulunmuş. Liv başını kaldırdı. Ah bilirsin işte, bugünlerde herkes her şeyi biliyor, saçmalık. Mo çaydanlığın altını açtı. Baksana, hafta sonu Rönic gelse olur mu? Evinde 15 kişi var. Birinin kıçına çarpmadan ayaklarımız uzatıp televizyon izlemeyi özledim doğrusu. Liv gittikçe büyüyen gerginliğini hafifletmek için bütün gece çalıştı. O gazete haberi sürekli gözünün önüne geliyordu. Manşet ve şampanya kadehini kaldıran sosyetik havalı eş. Henry'i aramış, Henry de ona önemsememesini, böyle bir zamanda bunun normal olduğunu söylemişti. Liv adamın sesini dikkatle dinlemiş, göründüğü kadar rahat olup olmadığını anlamaya çalışmıştı. Bak Liv, bu önemli bir dava. Pis işlere bulaşacaklar. Kendini kollamalısın. Harry bir avukat ayarlamıştı. Adamın adını sanki Liv'in onu tanıması gerekiyormuş gibi söylemişti. Liv ne kadar ödeneceğini sorduğunda Harry evraklarını karıştırmış, miktarı söylediğinde Liv ciğerlerindeki havanın bir anda tükendiğini sanmıştı. Telefon 3 defa çalmıştı. İlk arayan babasıydı. Run for Your Wife filminin arka planında çalışacağı bir iş bulmuştu. Liv, dalgın dalgın onun adına sevindiğini söylemiş, kimsenin peşinde koşmaması konusunda onu uyarmıştı. Babası, Karolin de aynen böyle söyledi deyip telefonu kapatmıştı. İkinci arayan Kristen'dı. Merhaba bile demeden, aman tanrım demişti. Gazeteyi yeni gördüm. Evet, pek güzel bir haber değil. Liv, Kristen'ın eliyle ahizeyi kapatıp biriyle konuştuğunu fark etmişti. Sven bir daha kimseyle konuşmamanı söylüyor. Tek kelime bile etme. Kimseyle konuşmadım ki. O zaman bu haberi nereden öğrendiler? Henry, TARP'tan öğrenmiş olabileceklerini söyledi. Davanın mümkün olduğunca kötü görünmesi için bilgi sızdırmaları mümkünmüş. Uğramamı ister misin? Şu anda pek işim yok. Çok teşekkürler Kristin ama ben iyiyim. Kimseyle konuşmak istemiyordu. O zaman seninle birlikte mahkemeye gelirim istersen. Sen de dava hakkında haber çıkarmak istiyorsan bağlantılarım var. Hello gibi bir dergi olabilir. Hayır, teşekkürler. Liv telefonu kapattı. Belli ki artık herkes duyacaktı. Kristen haberleri akşam gazetesinden daha hızlı yayardı. Liv kendini arkadaşlarına, tanıdıklarına açıklama yapmak zorundaymış gibi hissediyordu. Sanki resim çoktan onun elinden çıkmıştı. Dava açılmış, tartışma konusu yanlışlıkların sembolü olmuştu. Ahizeyi yerine koyar koymaz telefon tekrar çalınca yerinden sıçradı. "Kristen, ben Olivia Halston'la mı görüşüyorum?" Bu bir erkek sesiydi. Liv duraksadı. "Evet, buyurun." "Adım Robert Schiller. The Times'ın sanat muhabiriyim. Uygunsuz bir zamanda aradıysam kusura bakmayın ama bu resmin geçmişini araştırıyorum ve eğer sizin için de..." "Hayır, hayır, teşekkür ederim." Liv telefonu kapattı. Kuşkuyla telefona bakarken tekrar çalar korkusuyla ahizeyi yerinden kaldırdı. Ahizeyi 3 defa yerine koymuş, her defasında da telefon anında çalmaya başlamıştı. Gazeteciler isimleriyle numaralarını bırakıyordu. Ona samimi ve dostça yaklaşıyorlardı. Dürüst olacaklarına söz veriyor, zamanını aldıkları için af diliyorlardı. Liv ise bomboş evde oturmuş, kalp atışlarını dinliyordu. Mo gece saat 1'i geçerken geldiğinde onu bilgisayarın başında bulmuştu. Ahize de yerinde değildi. 20. yüzyıl başındaki Fransız sanat eserleri konusunda uzmanlaşmış herkese e-posta atıyordu. "Şu konuda bilginiz olup olmadığını merak ediyorum ve geçmişiyle ilgili bilgi almak istiyorum." Mo paltosunu çıkarırken "Çay ister misin?" diye sordu. "Teşekkürler." Liv başını kaldırmadı. Gözleri ağrıyordu. İnternet siteleri arasında boş boş gezinip e-postalarını tekrar tekrar kontrol ettiğinin farkındaydı ama kendine engel olamıyordu. Ne kadar anlamsız olursa olsun bir şeyler yaptığını hissetmek hiçbir şey yapmamaktan daha iyiydi. Mo mutfak masasında karşısına oturup fincanı ona uzattı. "Berbat görünüyorsun." "Teşekkürler." Mo kayıtsızca onu izleyip çayını yudumlarken sandalyesini Liv'e yaklaştırdı. "Tamam, bir de benim engin sanat bilgime danışalım. Müze arşivlerini, müzayede kataloglarını inceleyip satıcılarla görüştün değil mi?" Liv bilgisayarı kapattı. "Hepsini yaptım. David'in tabloyu Amerikalı bir kadından aldığını söylemiştin. Ona annesinin resmi nereden bulduğunu soramaz mısın?" Liv sayfaları karıştırdı. "Karşı taraf sormuş zaten, bilmiyor. Resim Luan Baker'daydı. Biz de kızından satın aldık. Tek bildiği bu. Kadın bundan fazlasını öğrenme ihtiyacı duymamış. Liv, o ve David'in bu resme sahip olmakla ahlaksızca bir şey yapmış, suç işlemiş gibi yansıtıldıkları yazıya baktı. Paul'ün yüzünü, avukatın ofisinde ona bakışını gözünde canlandırdı. Mo'nun sesi şaşılacak ölçüde kısıktı. "İyi misin?" "Evet. Hayır. Ben o tabloyu seviyorum Mo. Gerçekten seviyorum. Aptalca göründüğünün farkındayım ama onu kaybetme fikri bir parçamı kaybetmek gibi." Mo kaşlarını 1 santim daha kaldırdı. "Çok üzgünüm. Yalnızca bir numaralı halk düşmanı gibi kendini gazetelerde görmek bu... Ah, lanet olsun Mo. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bu işi profesyonelce yapan bir adama meydan okuyor. Küçücük bir bilgi edinmek için uğraşıyorum ama en ufak bir ipucu bile bulabiliyor değilim." Liv küçük düştüğünü hissederken ağlamak üzere olduğunu fark etti. Mo dosyayı kendine çekti. "Biraz dışarı çık," dedi. "Terasa çık. 10 dakika gökyüzünü izle ve varoluşumuzun boş ve anlamsız olduğunu, küçük dünyamızın büyük ihtimalle kocaman, kapkara bir deliğin içinde yok olacağını, bu yüzden de her şeyin çok anlamsız olduğunu düşün. Ben de notlarını inceleyip yardım edebilir miyim diye bir bakayım." Liv burnunu çekti. "Ama yorgunsun." "Hayır, o kadar çalıştıktan sonra kafamı dağıtmalıyım. Bunları okursam güzel bir uyku çekerim. Hadi çık." Sonra masanın üzerindeki dosyaları karıştırmaya başladı. Liv gözlerini silip kazağını giydi ve terasa çıktı. Dışarıda o sonsuz karanlığın içinde hafiflediğini hissetti. Gözlerinin önüne serilen koca şehri izleyip soğuk havayı içine çekti. Omuzlarındaki kasılmayı, boynunun gerginliğini hissederek gerindi. Ve her zamanki gibi bilinç dışında bir şeyler kaçırdığını, gözle görünmeyen sırlar olduğunu hissetmeye başladı. 10 dakika sonra mutfağa döndüğünde Mo not defterine bir şeyler yazıyordu. "Bay Chambers'ı anımsıyor musun?" "Chambers mı?" "Ortaçağ resmi dersi. Eminim bu dersi almışsındır. Onun söylediği ve zihnime kazınan bir şeyi düşünüp duruyorum. Söyledikleri başka bir işe de yaramadı zaten. Bir resmin geçmişi bazen yalnızca resmin geçmişi değildir," demişti. "Bütün sırları ve günahlarıyla birlikte o ailenin geçmişidir." Mo kalemini masaya vurdu. "Şey, bu noktadan daha ileriye gidemem ama tablo, resimdeki kız, onlarla birlikte yaşadığı dönemde kaybolduğuna göre neden Sophie'nin ailesiyle ilgili hiçbir şey bulamadığımızı merak ediyorum." Liv gecenin karanlığında oturmuş belgeleri tekrar tekrar inceliyordu. Gözünde gözlükleriyle internetten araştırmalar yapıyordu. Saat 5'ten biraz sonra aradığı şeyi bulduğunda Fransızların vatandaşlarıyla ilgili kayıt tutma titizliği için Tanrı'ya şükretti. Sonra sırtını sandalyenin arkasına yaslayıp Mo'nun uyanmasını bekledi. Ve Mo uykulu gözleri, omuzlarına düşen karma karışık saçlarıyla kapıda belirdi. Liv, "Bu hafta sonu seni Ranch'le ayırma şansım olabilir mi dersin?" diye sordu. Mo'nun yüzü koyu renk göz kalemi sürmeden pembe ve savunmasız görünüyordu. "Koşmak istemiyorum, hayır. Terlememe sebep olacak hiçbir şey yapamam." "Fransızca konuşabiliyordun değil mi? Benimle birlikte Paris'e gelir misin?" Mo çaydanlığın altını açtı. "Bana lezbiyen olmaya karar verdiğini mi ima etmek istiyorsun? Çünkü Paris'i sevsem de kadınların ilgi alanıma girmediğini itiraf etmeliyim." "Hayır, 80 yaşındaki bir adamla iletişim sağlayabilmem için senin Fransızca bilginden faydalanmak istediğimi ima ediyorum. Ah, o halde bu çok seveceğim bir hafta sonu olur. Tek yıldızlı bir otelde yer ayırtabildim. Belki bir günümüzü de Gary Lafayette'de alışveriş yapmaya ayırabiliriz. Yani sadece vitrinlere bakarız demek istedim." Mo dönüp gözlerini kısarak ona baktı. "Nasıl reddedebilirim ki? Kaçta gidiyoruz?" Liv Mo ile akşam üzeri saat 5:30'da St. Pancras'ta buluştu ve elinde sigarasıyla kafenin önünden ona el salladığını gördüğünde ilk günü buradan çok uzakta geçirecek olmanın rahatlığını hissetti. Cam evin sessizliğinden iki gün uzak kalacaktı. Artık radyoaktif bir madde gibi baktığı telefon da iki gün boyunca hayatında olmayacaktı. 14 farklı gazeteci telesekreterine samimiyetten uzak mesajlar bırakmıştı. Tabii ona yaptığı her şeyin yanlış olduğunu anımsatan Paul'den de kurtuluyordu. Önceki gece Sven'e planından bahsetmişti ve Sven hemen "Paran yetecek mi?" diye sormuştu. "Hiçbir şeye param yetmiyor ki. Evi ipotek gösterip tekrar kredi aldım." Sven derin bir sessizliğe gömülmüştü. "Bunu yapmam gerekiyordu. Hukuk firması benden garanti istedi. Her şey mahkeme masraflarına gidiyor. Yalnızca avukata saatlik 500 sterlin ödüyorum. Üstelik henüz duruşma da görülmedi. Resim bende kaldıktan sonra her şey düzelecek." Londra akşam sesinin içinde kaybolmuştu. Güneş batarken turuncu renkli ışıklarını eflatun rengi gökyüzüne yolluyordu. Koltuklarına yerleştikleri sırada Mo'ya dönüp "Umarım planlarına engel olmamışımdır," dedi. "Alt tarafı barda şarkı söyleyemeyeceğim." Mo köşe kağıdına basılı dergilerle birkaç çikolatayı önlerine yığdı. "Hem zaten We Are Going to Hang Out, The Washing on the Cypher at Line şarkısını söylemek beni artık heyecanlandırmıyor. Bu arada görüşeceğimiz adam kim? Davayla nasıl bir bağlantısı var?" Liv, "Philip Bassett. Sophie Lefebvre'in kardeşi Aurelien Bassett'in oğluymuş. İşgal yıllarında Aurelien, Le Coq Rouge'da yaşıyormuş," diye açıkladı. "Sophie götürüldüğünde Aurelien oradaymış ve sonrasında da birkaç yıl daha kasabada kalmış. O resmin nasıl kaybolduğunu herkesten daha iyi biliyordur. Kaldığı bakım evinin baş hemşiresiyle görüştüm ve adamın aklı yerinde olduğu için konuşabileceğini belirtti. Ama kulakları telefonda konuşacak kadar iyi duymadığından onunla yüz yüze görüşmem gerektiğini söyledi. Yardım edebileceğim için seviniyorum." "Teşekkür ederim. Ama ben Fransızca bilmiyorum." Liv bir anda başını çevirdi. Mo küçük şarap şişesinden iki plastik bardağı şarap dolduruyordu. "Ne? Fransızca bilmiyorum. Ama yaşlıların geveleyerek konuşmasını anlarım. Eminim anlattıklarından bir şey anlarım." Liv oturduğu koltuğa iyice gömüldü. "Şaka yapıyorum. Tanrım ne ahmaksın." Mo şarabı ona uzattı ve Liv koca bir yudum aldı. "Bazen senin için endişeleniyorum gerçekten." Sonradan düşündüğünde o tren yolculuğunun çok küçük bir kısmını anımsayabilmişti. O şişeyi bitirdikten sonra iki küçük şişe daha içmiş, sohbet etmişlerdi. Haftalardır dışarı çıktığını söyleyebileceği tek gece buydu. Mo yolda ailesinden neden uzaklaştığını, ailedeki hiç kimsenin hırslı bir insan olmamasını ve bir bakım evinde çalışmasını kabullenemediğini anlatmıştı. "Bakıcılığı değersiz bir iş olarak görüyorlar ancak ben yaşlıların muhteşem olduğunu düşünüyorum. Bazıları gerçekten çok zeki ve neredeyse hepsi çok komik. Yaşıtlarımdan çok daha iyiler." Liv onun "sen hariç" demesini bekledi ama o sözü duymayınca da gücenmemeye çalıştı. Sonunda Liv de Mo'ya Paul'i anlatmış. Mo bir süre yanıt vermemişti. Konuşmaya başladığında da "Google'da kim olduğunu araştırmadan onunla yattın mı?" diye sormuştu. "Aman tanrım, uzun zamandır kimseyle çıkmadığını söylediğinde seni uyarmalıydım. Geçmişini araştırmadan kimseyle yatmamalısın, yatamazsın, tanrım." Mo arkasına yaslanıp şarabını doldurdu. kısa bir an da olsa neşelenmişti. Vay canına, şimdi aklıma geldi. Sen Liv Halston, tarihin en pahalı cinsel ilişkisini yaşamışsın aslında. Geceyi banyosu sarı bir plastik bölmeyle ayrılmış, şampuanı da bulaşık deterjanıyla aynı renkte ve kokuda olan Paris'in dışındaki küçük bir otelde geçirdiler. Kaskatı ve yağlı kruvasanlarını yiyip bir fincan kahve içtikten sonra da bakım evini aradılar. Liv eşyalarını alırken midesi heyecandan gerilmişti. Mo telefonu kapattığında işte şimdi mahvolduk dedi. Ne? Adam iyi değilmiş. Bugün ziyaretçi kabul etmiyorlar. O sırada makyaj yapan Liv hayretle ona baktı. Londra'dan geldiğimizi söyledin mi? Sydney'den geldiğimizi söyledim. Ama kadın adamın çok halsiz olduğunu, gitsek bile onu uyandıramayacağımızı söyledi. Ona cep telefonu numaramı verdim ve adam kendine geldiğinde beni arayacağına söz verdi. Ya ölürse? Ah, sadece grip olmuş Liv. Ama adam çok yaşlı. Haydi gidip bir barda içelim ve alamayacağımız elbiselere bakalım. Kadın ararsa hemen taksiye atlar gideriz. Sabah Galeri Lafayette alışveriş merkezinin Noel alışverişine çıkan insanlarla dolu ışıldayan mağazalarını gezdiler. Liv kafasını dağıtmaya, bu değişikliğin tadını çıkarmaya çalışıyordu ama fiyatları da görmezden gelemiyordu. Bir kot pantolonun ne zamandan beri 200 sterline satılıyordu? 100 sterlinlik nemlendiriciler yüz çizgilerini gerçekten de yok ediyor muydu? Liv her şeyi dokunur dokunmaz yerine bırakıyordu. Parasal durumun bu kadar kötü mü? Avukatın saatine 500 sterlin veriyorum. Mo espriye vurmaya çalıştıysa da hiçbir şey söyleyemedi. Vay be, umarım şu resim o kadar ediyordur. Henry iyi bir savunmamız olduğunu düşünüyor. Profesyonel bir dille konuştuklarını söyledi. O halde endişelenmekten vazgeç Liv, Tanrı aşkına. Biraz eğlenmeye bak haydi. Bu hafta sonu her şey değişecek. Ama Liv eğlenemiyordu. Buraya onunla konuşup konuşmayacağı belli olmayan 80 yaşında bir adamdan bilgi almaya gelmişti. Duruşma pazartesi günü başlıyordu ve elinde olandan daha fazla güç toplaması gerekiyordu. Mo elinde siyah ipek bir elbise tutuyordu. Sinir bozucu bir ifadeyle bakan gözlerini güvenlik kameralarından ayırmıyordu. Başka bir yere gidebilir miyiz? Elbette. Nereye gitmek istersin? Palais Royale mi? Le Marais mi? Kendini yeniden keşfetmeye niyetliysen iyi bir bar bulabiliriz belki. Liv çantasından yol haritasını çıkarıp açtı. Hayır, Saint Péron'a gitmek istiyorum. Bir araba kiralayıp Paris'in kuzeyine doğru yola çıktılar. Mo araba kullanmadığı için Liv direksiyonun başına geçip yolun sağ tarafından gitmeyi unutmamaya çalıştı. Yıllardır araba kullanmamıştı. Saint Péron'a yaklaştıkça sanki uzaktan davul sesleri duyuyordu. Şehrin dışında çiftlikler, büyük endüstriyel binalar vardı ve yaklaşık 2 saat sonra Kuzeydoğu'nun düzlükleri karşılarına çıkmıştı. Tabelaları takip ettiler, zaman zaman kaybolup aynı yoldan geri döndüler ve saat 4 olmadan kasabanın ana yoluna girmeyi başardılar. Burası sessiz sakin bir yerdi. Pazardaki birkaç tezgah çoktan toplanmaya başlamış, gri taş meydanda 1-2 kişi kalmıştı. Nefes alamıyorum. En yakın bar nerededir sence? Arabayı kenara çekerken meydandaki oteli gördüler. Liv arabanın camını indirip binanın tuğla cephesine baktı. Bu o. Ne? Le Coq Rouge, yaşadıkları yer. Liv yavaşça arabadan inip tabelayı inceledi. Önceki yüzyılın başlarından kalma olduğu belli oluyordu. Pencereler boyanmış, saksılar siklemen çiçekleriyle dolmuştu. Dökme demir brakten bir tabela sarkıyordu. Kemerli kapıdan çakıl taşlı avluya girdiğinde park halindeki pahalı arabaları gördü. Canını sıkan bir gerginlik ve beklenti hali vardı. Burası Michelin yıldızlı bir restoran olmuş. Harika. Liv ona baktı. Mo da Michelin yıldızlı restoranlarda yakışıklı erkeklerle güzel kızların çalıştığını herkes bilir diye açıkladı. Raniç'le aranız bozuk galiba. Yabancı ülke kuralımız var. Başka bir ülkede yaptıklarımızın bir önemi yok. Mo kapıdan girip barda durdu. Tertemiz önlüklü, inanılmaz derecede yakışıklı genç bir adam onu selamladı. Mo onunla Fransızca konuşurken Liv bir kenarda bekledi. Liv pişen yemeklerin, bal mumunun, vazodaki güllerin kokusunu içine çekip duvarlara baktı. O resim burada yaşamıştı. Ardında bıraktığın kadın hemen hemen 100 yıl önce konu olduğu kadınla birlikte burada yaşamıştı. buraya ait olduğu için birazdan duvarda belirecekmiş gibi bir hisse kapılmıştı. Liv Mo'ya döndü. Burayı hala Besetler mi işletiyormuş sorsana. Beset, Nan. Hayır, Litvanyalı birine ait otel zincirleri var. Liv hayal kırıklığına uğramıştı. Barın Almanlarla dolu olduğunu, gözlerinden öfke saçılan kızıl saçlı kadının barın arkasında çalıştığını gözünde canlandırdı. Barın geçmişini biliyor muymuş? Liv resmin fotokopisini çantasından çıkartıp açtı. Mo da Liv'in sorusunu Fransızca'ya aktardı. Barmen eğilip resme baktı ve omuz silkti. Ağustos'tan beri burada çalışıyormuş ve hakkında hiçbir şey bilmiyormuş. Barmen tekrar konuştu ve Mo ona çevirip güzel bir kız olduğunu söyledi dedi. Sonra da gözlerini havaya dikti. Ve ona bu soruları soran ikinci kişiymişsin. Ne? Öyle söyledi işte. Nasıl bir adammış sor. Aslında anlatmasına gerek yoktu. Barmen, 30'lu yaşlarının sonlarında, koyu 1.80 civarı, kır saçlı bir adam. Komün jandarm, polise benziyor. Kartını da bıraktı dedi ve onu Liv'e uzattı. Paul McCafferty, yönetici TARP.